Ayrım 8, sayfa 97. İnsanlığın belli başlı faziletlerinden tamamıyla mahrum olan ve sonsuz kiniyle garazından ve bilhassa hudutsuz ihtirasından başka hiçbir hisse ve fikre tabi olmayan bu mukaddesatsız adam, affedilip serasker olmasından sonra büyük bir gafletle 1874 yılının 15 Şubat Pazar günü sadaret makamına getirilmiş ve üstelik seraskerlik de uhdesinde kalmıştır. Sadareti 1 yıl 2 ay 10 gün devam eden ve bu müddet içinde Sultan Aziz'i yok edebilmek için türlü tertip peşinde koşan Hüseyin Avni adlı sadrazam, sarayın kilerci başısıyla eczacı başını elde ederek padişahı zehirlemeye teşebbüs etmişse de muvaffak olamamış, hatta bir ara kendi kabinesinde adliye nazırı olan Akif Paşa'ya padişahın ortadan kaldırılması için bir fedai bulmasını teklif edecek kadar kendinden geçmiştir. Sadareti bu çeşitli tertipler yanı sıra türlü rezaletle geçen bu Hüseyin Avni denilen adamın ne müthiş ahlaksız olduğuna dair Mehmet Zeki Pakalı'nın Son Sadrazamlar ve Başvekiller adlı eserinin ikinci cildinde korkunç satırlar vardır. Ayrıca aldığı büyük ölçüde rüşvet, Ebu Züya Tevfik'in Yeni Osmanlılar tarihinde, Atıf Bey'in hatırasında, Lütfi Simavi Bey'in Devri İnkılabı'nda, hatta yoldaşı Mithat Paşa'nın Tapsırayı ibretinde uzun uzun anlatılmıştır. Dipnot. Mahmut Celaleddin Paşa, Hüseyin Avni Paşa için şehaveti nefsaniyeye mühemmik bir şahsı hali hazır ve hukuku millete riayeti bilmez sefih rüzgar diyor. Bakınız Miratı Hakikat. Ebu Ziya Tevfik ise Hüseyin Avni Paşa fırsat eldeyken menfai şahsiyesini temin edecek olan en edna şeye bile ehemmiyet verenlerden idi. Martini Henry tüfekleri lüzumu kadar, belki lüzumundan fazla alınmış, azar yanlarla şirket teşkil edilmiş, artık para kazanacak bir şey kalmamış idi. Onun için hazır iktidar mevkiindeyken Hidiv'in Mısır'daki valinin zayıf damarlarını yakalamak, fermanları birleştirmek, bu sayede servetine 40-50 bin lira daha zam etmek istiyordu. Nitekim muvaffak da oldu. Bakınız Yeni Osmanlılar tarihi. Eslihayedi cedidenin ve levazımat-ı tarbiyenin tedarik ve mebaüsü hususunda gayrimeşru namlar ve sebepler altında birçok paralar aldığı söylenir. Hüseyin Avni Paşa Isparta'ya sürüldüğü zaman fakru müzayekasından feryat ettiği halde Isparta'dan avdet ve çent sene mevkii ikbalde icra-i hükümet eylediğinde yapılan sahilhane ve konaklar ve tedarik eylediği irat ve akarlar ve sarf edilen akçeler ve bakınız Avrupa'dan celp olunan esliha-i mukavelesinden meballiği külliye ele geçirdi. Kitaba dönüş. Hüseyin Avni Paşa 25 Nisan 1875 Pazar günü sadaretten azledilip güya tedavi kastıyla Avrupa'ya gitmiş ve olanca melanetiyle çalışmasına rağmen beceremediği Sultan Abdülaziz'in hali meselesini orada İngilizlerle ve hatta Charles Mesmer'in Hatırat-ı Alemi İslam'ına göre Fransızlarla da müzakere edip onların muvaffakatini almıştır. Bilahare yurda dönen ve burada İngiltere sefiri Sir Henry Elliot'la pek sıkı fıkı dost olan bu sadrazam ve serasker eskisi, Sultan Aziz'in hali için meşhur Mithat Paşa ile anlaşmış ve Abdülaziz'in halini bu üç adam planlayıp sahneye koymuştur. Perde arkasında İngiltere sefiri, hal erkanı başında da Hüseyin Avni Paşa ile Mithat Paşa Hazretleri. Yeni Osmanlıların gayreti. O günlerde Veliaht Murat Efendi, parantez 5. Murat ve etrafındaki Yeni Osmanlılar da Sultan Aziz aleyhindedirler. Dipnot. Sultan Aziz aleyhtarlığının tenkit hedeflerinden başlıcası Türk maliyesinin o tarihe kadar asla düşmediği bir peşyanlık içinde olması, iflasa yaklaşmasıydı. 20 yıl kadar önce Türkiye bütün tarihinde ilk defa olarak dış borçlanma yoluna gitmiş, önce buna şiddetle muhalif olan devlet adamları bile bu kolay görünen yola sık sık başvurmaya başlamışlardı. Kırım Harbi'nin yüklü borçları Sultan Aziz devrine intikal etmişti. Tahta geçtiği zaman 90 milyon altın olan devlet borçları Sultan Aziz'in 15 yıllık saltanatının sonunda 196 milyon altını buldu. Paranın satın alma değerinin çok yüksek olduğu o devirde bu meblağ gerçekten muazzamdı. Bu para bilhassa ölçüsüz olduğu söylenebilecek donanma masraflarına gitti. Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'dan sonra dünyanın 3. donanmasını bir hamlede edinebilecek mali gücü yoktu. Sultan Mecid devrinden kalma donanma tamamen değiştirilerek birkaç misli kuvvetlendirildi. Modern zırhlılar bakımından Türk donanması Fransa'nın seviyesini buldu veya geçti. Üstelik tersanelere ve askeri fabrikalara büyük para harcandı. İstanbul tersaneleri zırhlı inşa edecek kapasiteye getirildi. Tophanede modern toplar dökülebiliyordu. 25 zırhlı, 50 bin deniz ve 700 bin kara askeri Türkiye için çok ağır bir yük teşkil etti. Sultan Aziz eninde sonunda Rusya ile yeni bir savaş çıkacağını, müttefiksiz bir Türkiye'nin Rusya'yı yenmesi icap ettiğini düşünüyor. Hatta Kırım'ı geri almayı tasarlıyordu. Bakınız Yılmaz Öztun'a Türkiye Tarihi 12. Cilt İstanbul 1967 kitaba dönüş. Yukarıda kaydettiğimiz gibi mason olan ve masonlarla düşüp kalkarak şurada burada içki meclisleri tertipleyip amcası Sultan Aziz'in tahttan indirilmesini bekleyen Veliaht Murat Efendi yıllar boyu sürdüre geldiği bu faaliyeti o günlerde arttırmış ve o sırada ve o da İngiltere sefiriyle temasa geçmiştir. Veliaht Murat Efendi'nin yeni Osmanlılarla olan yakın alakasını Şehzade Abdülhamit Efendi şöyle anlatır. Sık sık mevakit-i muhtelifede yani Mustafa Paşa'nın bağında veya konağında yahut Köçeoğlu'nun Üsküdar'da vaki bağında veyahut Nispetiye Köşkü'nde Halim Paşa Yalısı'nın arka cihetinde Madame Flori namında birisinin köşkünde veya Ekseriya Kurbağalıdere çiftliğinde içtima ederek halükarları merhum Müşarunileyhi parantez Sultan Aziz'i kötülemek ve efkar-ı umumiyeyi mahalliyeye ve ecnebiyeyi aleyhine celbeylemek üzere planlar tertibiyle padişah hazretlerini bir an akdem makamından düşürerek yerine veliahtı geçirmek hususundan ibaret idi. Ristaki ve Köçeoğlu Agop dahi daima gerek malem ve gerek bedenem velhasıl maddetem ve manem bu efkara hizmet eylemişlerdir. İşlerinde Murat Efendi'nin de bulunduğu yeni Osmanlıların faaliyeti bu kadarla kalmamış. Bakınız daha nelere teşebbüs edilmiştir. Yine 2. Abdülhamit anlatıyor. Veliaht'ın cuma selamlıklarında vesaire gidiş ve kalabalık günlerde yeni Osmanlılar efradına bazısını gayet seyir-i sefer hayvanlara bindirerek Sultan Aziz'i arabasındayken telef ettirmek veyahut Sultan Aziz'in kilercilerinden bazısını kazanarak zehirletmek yahut sarayda dairelerinin hemcivarisinden istifade ederek geceliğin yatak odasına gizli adamlar sokmak veya dairesinde bir yangın çıkararak hasıl olacak kargaşalıktan istifade eylemek yahut Alem Dağı'na veya Ayaz Ağa çiftliğine teşrif buyurduklarında etrafını ablukaya alarak öldürtmek gibi pek çok kötü niyette bulunduğu ve bu bapta teşebbüslerden geri durmadığı rivayet edilmiştir. Hatta Beşiktaş Caddesi'nde caminin karşısında bir kasap ve sütçü dükkanı ile bunların bitişinde bulunan diğer iki dükkan satın alınarak bu dükkanlar içine konulacak bir takım silahşör ve haydut kimseler vasıtasıyla Sultan Aziz'e binek taşına inerken suikast yapılacağı zabıta tarafından keşfolunarak fesatlarına mahal kalmamış ve yapılan tahkikatta o dükkanların cemiyeti fesadı efradı tarafından yeni satın alındığı anlaşılmıştır. Veliaht Murat Efendi ve etrafındakiler işlette ve bu çeşit tertipler peşinde koşarken fazla içkinin tesiriyle veliahtın sıhhati bozulmuş ve Murat Efendi hekim tavsiyesiyle deniz banyolarına başlamıştır. Veliaht'ın bu hastalığından da istifade edilmiş ve İstanbul'da hiçbir yer kalmamış gibi Murat Efendi İngiltere sefiri Henry Alliot'un Üsküdar sahillerinde kiraladığı yalıda denize girmiş. Bu arada bu tabi hal meselesi sefirle bol bol görüşülmüş. Hatta yeni Osmanlılar tarihine göre bu görüşmelere Namık Kemal de katılmıştır. Hali kolaylaştıran olaylar. Hüseyin Avni Paşa'dan sonra sadarete getirilen Sakızlı Ahmet Esat Paşa'nın bu ikinci sadareti ancak 4 ay devam etmiş. Bilahare Mahmut Nedim Paşa ikinci defa sadrazam olmuş ve bu sadrazam berbat icraatıyla Sultan Aziz düşmanlarına adeta yardımcı olmuştur. Ki bu berbat işlerinden biri tarihimize 6 Ramazan veya Tenzili Faiz diye geçen 6 Ekim 1875 günkü meşhur kararnamedir. O devirde Hüseyin Avni denilen şu eşekçi Ahmet'in oğlu İngilizlerin muvaffakatini alarak giriştiği Sultan Abdülaziz Han'ın hal ve katil meselesine avanesiyle birlikte gizlice yürütürken devrin sadrazamı Mahmut Nedim Paşa, Rusya'nın büyükelçisi General Ignatiev ile el ele vererek tenzili faiz kararını çıkarmış ve bu karar yurt içinde ve dışında büyük huzursuzluğa yol açmıştır. Hale bakınız ve o devirde devlet adamı geçinip hükümet başında iş gören adamların şu tutumlarını göz önünde bulundurunuz ki Hüseyin Avni denilen sadrazam ve serasker eskisi, İngilizlerle görüşüp onların muvaffakatini alır ve böylece yabancı emellerine uygun bir şekilde devletin başına yeni bir gaili hazırlarken, iş başında bulunan Sadrazam Mahmut Nedim Paşa da Rusya'nın büyükelçisiyle baş başa verip tenzili faiz kararı alabilmekte ve bu birkaç kişinin menfaatleri uğruna devlet-i aliye buhranlar içine sürüklenmektedir. Bu ne menem gaflet veya ihanettir ki muhalifi de muvaffakı da görüldüğü gibi düşmanla el ele vermiştir ve bu adamların cümlesi adam kıtlığı devrinde devlet adamı geçinmektedirler. Yine gafletin ve ihanetin derecesine bakınız ki her sek isyanı büyük devletlerin yardımıyla gün be gün büyürken, yani devlet o nazik günlerde bir gaile içindeyken tenzil faiz kararı çıkarılmıştır. Dış borç faizlerinin bu karar ile yarı yarıya indirili vermesi, alacakları devletlerin büyük protestolarına yol açıp bağbali müşküm durumda kalmış ama birkaç sözde hükümet adamı vurgun vurmasını becerebilmişlerdir. 6 Ramazan kararnamesi, Adliye Nazırı Mithat Serasker Rıza, Hariciye Nazırı Saffet, Ticaret Nazırı Damat Mahmut, Maliye Nazırı Yusuf Paşalarla Sadaret Müsteşarı Said Efendi'den müteşekkil bir encümen tarafından incelenip tasvip edilmiştir. Bir rivayete göre Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, İngiliz ve Fransız elçilerin muvaffakatini aldığından bahisle encümen azalarını aldatmış ve encümen sadrazamın bu teminatı üzerine tenzili faiz kararını almıştır. Yine bir iddiaya göre Rus elçisi Ignatiev, dış borçlar mevzuunda alınacak böyle bir tek taraflı bir kararın hem memleket dahilinde doğuracağı huzursuzluğu hem de devleti aliyenin Avrupa'daki mali itibarının yok olacağını ustalıkla hesaplamasını bilmiş ve Nedimov diye anılacak derecede Rus taraftarı sadrazamı böylesine bir kararın alınmasını hazırlamıştır. Tenzili faiz kararnamesini inceleyen kaynakların mühim bir kısmı, alınan karardan haberdar olan birkaç şahsın ellerindeki tahvilleri acele satıp büyük vurgunlar vurdukları hususunda ittifak etmişlerdir. Bu fırsattan istifade edenler, meşhur Mithat Paşamız olmak üzere Sadrazam Mahmut Nedim ve damat Mahmut Paşalarla Moskov Sefiri Ignatiev'dir. Sadrazam kararı Rus elçisine haber vermiş ve bu adamların cümlesi 6 Ramazan kararnamesinden milyonlar vurmuşlardır. Tenzili faiz kararnamesi elinde tahvil bulunan halk ile yabancı devletler tarafından büyük protestolarla karşılanmış, hatta sefirlerimiz hakaret görüp sokağa çıkamaz olmuşlardır. Ignatiev adlı Moskov sefiri böylece muradına ermiş ve gerçekten onun düşündüğü gibi devlet hem mali itibarını kaybetmiş hem de memleket dahilinde büyük bir huzursuzluk doğmuştur. Bizim meşhur Mithat Paşamız hem tenzili faiz kararnamesinden istifade edip cebini doldurmuş hem de Eşekçi Ahmet'in oğlu Hüseyin Avni Paşa ile birleşip kararnamenin doğurduğu huzursuzluktan istifade ile Sultan Aziz'in hali meselesini gerçekleştirenler arasında yer almıştır. Selanik vakası. Mahmut Nedim Paşa'nın bu ikinci sadaretinin mühim olaylarından bir diğeri de 6 Mayıs 1876 Cumartesi günü sahneye konan yeni bir Moskov oyunudur. Tarihimize Selanik vakası diye geçen ve Devlet-i Aliye başına gaile olup zamanın büyük devletlerinin Selanik limanına birer filo göndermelerine kadar varan bu meşhur olayı Moskov'un İstanbul'daki elçisi Ignatiev tertiplemiş, Nedimov unvanlı sadrazama tenzili faiz kararnamesini çıkarttırarak devletin içte ve dışta mali itibarını sarsıp müthiş bir huzursuzluğun doğmasını sağlayan Moskov elçisi, daha sonra Bulgar isyanının da tertipçisi olmuş, 1876 yılının 2 Mayıs Salı günü de bu isyan 39 gün devam edip 11 müsamedede de 5000'e yakın asi tepelenmiş ve bu tenkil hareketimiz Moskov propagandası ile Batı'da Müslümanlar Hristiyanları öldürüyorlar diye bermutat aleyhimize kullanılırken bu kere yine Moskov Selanik vakasında boy göstermiştir. Selanik vakası Avrethisarı kasabasından bir Bulgar kızının ferace giyip yaşmak örtünerek Müslüman olmak üzere Selanik'e gelip nişanlısı, nişanlısının arkadaşları ve Bulgar komitecilerinin şehrinden korunmak için yanlarına aldıkları 3 zabdiye ile müftülüğe giderken Rus tabiyetinden Rum asıllı Amerikan konsolosu Perikli Lazari'nin durumu öğrenip 150 kadar avanesiyle Bulgar kızını ferace ve yaşmağı yırtılarak zabdiyenin elinden alıp Amerikan konsolosluğuna götürmesiyle başlamış. Bilahare olay büyümüş. Ertesi gün toplanan 3500-3000 Müslüman hükümet konağına gelerek Vali Mehmet Refet Paşa'ya müracaatla kızın kurtarılmasını istemiş. Bu arada bazı tahrikçi unsurlar da topluluk arasına sızmış ve Selanik'in Selim Paşa Camii'ne toplanan Müslümanlar istekleri yerine getirinceye kadar dağılmamaya karar vermişlerdir. Valiye ve şehirdeki diğer konsoloslara kızın kendi arzusuyla iltica ettiğini söyleyerek Onu serbest bırakmayan Amerikan konsolosluğunun bu tutumu üzerine Vali Mehmet Refet Paşa camiye giderek halkı yatıştırmak istemişse de sözünü dinletememiş, üstelik dışarı bırakılmayıp medrese odalarının birinde alıkonulmuştur. Daha sonra Alman konsolosu Abbott ile Fransız konsolosu Muline işe karışmış, cami civarına gelen bu konsoloslara zabıta bölük ağası Hüsnü Efendi içeri girmemelerini ısrarla söylemişse de iki konsolos bu ikaza kulak tıkayıp camiye girmişler ve orada kızın kendi arzusuyla iltica ettiği masalını anlatmak istemişlerse de halkın hücumu ile ikisi de öldürülmüştür. Tahrikçi unsurların mühim rol oynadığı bu katil vakasını müteakip şehirde bilhassa konsolos aileleri arasında umumi bir panik başlamış. Nihayet İngiliz konsolosunun araya girmesiyle Bulgar kızı serbest bırakılmış ve böylece oyunun birinci perdesi kapanmıştır. Moskova elçisi Ignatiev ikinci perdede boy göstermiş. İki konsolosun öldürülmesi dolayısıyla İstanbul'daki elçilerden bazıları Ignatiev başkanlığında toplanıp aldıkları karar üzerine Almanya, Fransa, Avusturya, Rusya, İtalya siyasi mümessilleriyle ailelerinin ve tebaalarının hayat ve hukukunu güya müdafaa için Selenik Limanı'na birer filo göndermişler. Konsolosları öldürenlerle vakada ihmali görülenlerin hemen cezalandırılmalarını, aksi halde karaya asker çıkarıp şehri işgal ederek suçluları bulup kendileri cezalandıracaklarını bildirmişlerdir. Ancak Babali düşmana fırsat vermemiş, konsolosların katliyle alakalı olarak yakalanan 6 kişi alani muhakemeleri sonunda idama mahkum olurken vali azledilip ihmali görülenler cezalandırılmış. Böylece oyunu bozulan Moskov aşağıda görüleceği gibi bu kere Berlin memorandumunu hazırlayıp diğer devletlerin tasvibine sunmuş ve bu Selanik vakasının en hazin tarafı İsmail Hami Bey'in kronolojisinde kaydettiği gibi konsoloslar jandarma elinden gündüz gözüne kız kaçıracak kadar eşkıyalık ettikleri halde Babali'nin ses çıkarmaması olmuştur. Selanik vakasında böyle kısaca temas eden sonra okuyalım bu vaka mesullerinin nasıl idam edildiğini. Nevi şahsına münhasır üslubuyla Nizamettin Nazif Tepedelenli oğlu yazıyor. Mazlumlar son gecelerini Körfez'de demirli Türk zırhlarından birinde geçirmişlerdi. Kıyıda bütün hazırlıklar tamam olduktan sonra konsoloslar da gelince vali liman komutanı Deniz Albayı Rüstem Bey'i zırhlıya yolladı. Mahkumların gönderilmesini istedi. Öndeki Çatana'dan sahile ilk çıkan iri yarı bir sarıklı oldu. Bu amiral gemisinin baş imamıydı. Sonra süngülü askerler 6 mahkumu çıkardılar. Bunlardan hiçbirinin elleri kolları bağlı değildi. Ne kelepçe, ne zincir, ne lale. Seyrana çıkmış şehirlermiş gibi ellerini kollarını sallayarak sehpalara bakarak yürüdüler. Az ötede gösterilen bir yere kadar gidip durdular. O zaman amiral gemisi baş imamının altısına birden topluca nasihatler verdiği ve dini telkinde bulunduğu görüldü. 6 mahkum da gayet tabii bir tavırla söylenenleri dinlediler. Ne ağlayan oldu ne sızlayan. Belliydi ki hiçbiri yaptığına en ufak bir nedamet duymamaktaydı. İdam sözlerini bitirince zaptiyeler 6 tane seccade getirdiler. 6 mahkum hiç ses çıkarmadan ikişer rekat namaz kıldılar. Sonra her biri yine gayet tabii bir tavırla sanki bayram yerinde salıncak seçiyormuş gibi yürüyerek bir sehpaya gitti. Mahkeme başkatibinin okuduğu ilk ilam iki zenciden pek iri yarı olanına aitti. Mahkum hiç tınmadan sonuna kadar dinledi. Sonra celladın en ufak bir müdahalesine fırsat vermeden yağlı ipi boynuna geçirdi ve iskemleye fırlayıp bir tekmede yuvarladı. Boşlukta sallandığı dehşetle görüldü. Hayret edilecek bir hadiseydi bu. Öteki 5 mahkum da tıpkı onun gibi hareket ettiler. İlamlarını hiç ses çıkarmadan dinlediler ve celladın yardımına ihtiyaç kalmadan öbür dünyayı boyladılar. Bu bir idam infazından ziyade sokak adamının ahvali sessiz sedasız protesto edişine benziyordu. Ölenleri değil seyredenleri dehşet sarmıştı. Konsoloslar da ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Sonuncu hüküm de yerini bulduktan sonra hepsi teker teker valiyi selamladılar, kavaslarını alıp arabalarına atladılar ve konaklarına dağıldılar. Şimdi büyük devletlerin Selanik'teki konsoloslarına son bir nümayiş vesilesi kalıyordu. Ölü Alman ve Fransız konsoloslarına debdebeli birer cenaze alayı yapmak. Tabii bu fırsatı da kaçırmadılar.